Ayrım 8.
Gecenin çiği bana ayakta kalabileceğim kadar besin vermişti. Bunun dışında hiçbir katkı yoktu, ancak ayakta duracak gücüm kalmıştı, o kadar. Kendini toparlaması için çiçeği bir kez sulamak yeter, hemen dirilir yaprakları. İlk hafta bana da böyle oldu. Oraya gittikten 6 gün sonra sabah aynada kendime bakarken bambaşka biri olduğumu fark ettim. Tenim daha yumuşak ve düzgündü, gözlerim daha ışıltılıydı. Giyinirken şarkı söylemeye başladım. Bunu çocukluğumdan beri yapmamıştım. Öyküyü dışarıdan dinleyince belki de bu delicesine mutluluğu yaşarken kendimi sorgulayıp sorgulamadığımı, huzursuzluk, vicdan azabı çekip çekmediğimi merak edersin. En sonunda evli bir kadındım. Böylesine bir hafiflik yapıp başka bir erkeğin dostluğunu nasıl olur da kabul edebilirdim. Oysa hiç soru sormuyordum, hiç kuşku duymuyordum. Üstelik arsız bir kadın olduğum için böyle hissediyor değildim. Bunun asıl nedeni yaşadıklarımın yalnızca bedenimi ilgilendiren şeyler olmasıydı. Evet, yalnızca bedenimi. Kışın yollarda günlerce süründükten sonra sıcak bir yuva bulan bir kedi yavrusu gibiydim. Hiçbir şey yoktu soracak. Oradaydım ve bu sıcaklığın tadını çıkarıyordum. Üstelik kendi dişilik çekiciliğime güvenim öylesine azdı ki bir erkeğin bana karşı bu tür bir ilgi duyacağını da hayal bile edemiyordum. İlk pazar yürüyerek ayine gidiyordum ki Ernesto arabayla geçerken yanımda durdu. Pencereden uzanarak "Nereye gidiyorsunuz?" diye sordu. Ben yanıtlar yanıtlamaz otomobilin kapısını açtı ve şöyle dedi. "İnanın bana, kiliseye gideceğinize ormanlarda güzel bir gezinti yapsanız Tanrı çok daha fazla sevinir." Uzun dolambaçlı yollardan sonra kestane ağaçlarının arasında uzanan bir patikanın başına geldik. Böyle taşlı bir yolda yürüyebilecek türde ayakkabılar giymemiştim. Sürekli tökezliyordum. Ernesto elimi tutunca bu bana dünyanın en olağan şeyi gibi geldi. Uzun uzun sessizlik içinde yürüdük. Havada sonbaharın kokusu hissedilmeye başlamıştı. Toprak nemliydi. Ağaçlarda pek çok yaprak sararmıştı. Yaprakların arasından süzülen ışık değişik tonlarda yansıyordu. Ağaçlar seyrekti. Bir anda dev bir kestane ağacına rastladık. Kendi çınarımı anımsayarak onun yanına gittim. Onu önce bir elimle okşadım, sonra yanağımı dayadım ona. Hemen sonra Ernesto da başını benimkinin yanına dayadı. Tanıştığımızdan beri gözlerimiz hiç bu kadar yakınlaşmamıştı. Ertesi gün onu görmek istemedim. Arkadaşlık başka bir şeye dönüşüyordu ve düşünmeye gereksinmem vardı. Artık küçük bir kız değildim. Sorumlulukları olan evli bir kadındım. O da evliydi. Üstelik bir de çocuğu vardı. Ben o günden yaşlılığıma dek bütün yaşantımı tahmin etmiş, belirlemiştim. Hesaba katmadığım ve düzeni bozacak herhangi bir şey beni tedirgin ediyordu. Yenilik ilk adımda korkutur. İlerleyebilmek için bu korku duygusunu aşmak gerekir. Bu nedenle bir an, bu kocaman bir aptallık, yaşamımın en büyük aptallığı, her şeyi unutmalıyım, olup biten o pek az şeyi de silip atmalıyım diye düşünüyor, bir an sonra da aptallığın daha büyüğünün bu fırsatı kaçırmak olacağını düşünüyordum. Çünkü çocukluğumdan beri ilk kez kendimi canlı hissediyordum. Her şey çevremde titreşiyordu, içimde titreşiyordu. Bu yeni durumu reddetme zorunluluğu bana olanaksız görünüyordu. Bunun da ötesinde doğal olarak bir kuşku da duyuyordum. Az çok bütün kadınların duyduğu türden bir kuşkuydu bu. Acaba benimle alay mı ediyordu? Tek amacı benimle eğlenmek miydi? Bütün bu düşünceler o hüzünlü pansiyon odasında yapayalnız otururken aklımı karıştırıyordu. O gece sabahın 4'üne dek uyku tutturamadım. Fazlasıyla heyecanlıydım. Ne var ki ertesi sabah kendimi hiç de halsiz hissetmiyordum. Giyinirken şarkı söylemeye başladım. O birkaç saat içinde dehşetli bir yaşam arzusu doğmuştu içimde. Oraya gidişimin 10. gününde Agosto'ya bir kart attım. Hava harika, yemekler vasat, umutluyum diye yazmış ve onu sevgiyle kucakladığımı bildirmiştim. Bir önceki geceyi Ernesto ile geçirmiştim. O gece ansızın bir şeyin farkına varmıştım. Bedenimizle ruhumuz arasında pek çok minik pencere vardı. Açık oldukları zaman buradan duygular geçiyordu. Aralıksa pek bir şey geçemiyordu. Aşk yalnızca aşk, hepsini birbirinden ardına dek birdenbire şiddetli bir fırtına gibi açabilirdi. Poretta'da kalışımın son haftasında hep birlikteydik. Uzun gezintiler yapıyorduk. Boğazımız kuruyana dek konuşuyorduk. Ernesto'nun söyleşileri Augusto'nunkilerden ne kadar farklıydı. Onda her şey tutkuydu, heyecandı. En zor konulara mutlak bir basitlikle girmeyi biliyordu. Tanrı'dan çok sık söz ediyorduk. Elle tutulur bu gerçeklik dünyasının ötesinde başka bir şeylerin olup olmadığını tartışıyorduk. O direniş hareketlerine katılmış, ölümle pek çok kez yüz yüze gelmişti. İşte o anlarda daha yüce bir şeyin düşüncesi doğmuştu. Korkudan değil de bilincin daha geniş bir mekana yayılmasıydı bu. Dinsel kurallara uyamam diyordu bana. Asla Tanrı'nın evine gitmem. Asla dogmalara, benim gibi insanoğullarının uydurduğu masallara inanamam. Sözcükleri birbirimizin ağzından çalıyorduk. Aynı şeyleri düşünüyorduk, aynı biçimde dile getiriyorduk. Sanki iki haftadır değil de yıllardır tanışır gibiydik. Pek az zamanımız kalmıştı. Son geceler bir saatten fazla uyumadık. Gücümüzü kazanabilmek için azıcık uyukluyorduk, o kadar. Ernesto kader konusunda çok inançlıydı. Her erkeğin yaşamında, diyordu, mükemmel bir birlikteliğe ulaşabileceği tek bir kadın vardır. Her kadının yaşamın bütünlüğüne ulaşabileceği tek bir erkek vardır. Ama buluşabilmek pek az kişinin yakalayabildiği bir alın yazısıydı. Geride kalan herkes bir tatminsizlik, sürekli bir özlem içinde yaşamak zorundadır. Böylesine bir buluşmayı kaç kişi başarabilmiştir ki, diyordu odanın karanlığında. 10 binde, milyonda, 10 milyonda bir kişi var mıdır? 10 milyonda bir olabilir, evet. Geride kalan bütün öteki evlilikler çöp çatanlıktır. Tensel hoşlanmalardır, geçicidir. Fiziksel, kişiliksel ya da sosyal konuların benzerliği yüzünden yapılmıştır. Bu yargılardan sonra da yinelemeden edemiyordu. Nasıl şanslıyız biz, değil mi? Kim bilir bizi neler bekliyor, kim bilir? Yola çıkacağım gün o minik tren istasyonunda beklerken bana sarıldı ve kulağıma şöyle fısıldadı. Daha önce hangi yaşamımızda karşılaşmıştık? Pek çoğunda, diye yanıtladım onu ve ağlamaya başladım. Çantamda onun Ferrara'daki adresi gizliydi. O uzun yolculuk saatlerinde yaşadığım duyguları sana anlatmama gerek yok. Alt üst olmuştum. Her şey çok karmaşıktı. O saatlerde bir başkalaşım yaşamam gerektiğini biliyordum. Trenin tuvaletine gide gele yüz ifademi gözden geçiriyordum. Gözlerimdeki ışık, gülümseme yok olmalıydılar, sönmeliydiler. Havanın bana yararının göstergesi olarak yalnızca yanaklarımın allığı kalabilirdi. Hem babam hem de Augusto beni olağanüstü iyileşmiş buldular. Babam, suların mucizeler yarattığını bilirdim zaten, deyip duruyordu. Augusto da hayret verici biçimde bana iltifatlar yağdırıyordu. Sen de aşkı ilk kez tattığında üzerinde nasıl değişik ve komik etkiler yarattığını göreceksin. Aşık olana dek yüreğin özgür kaldığı sürece hiçbir erkeğin dikkatini çekmezsin. Sonra bir tek insana kapıldığın anda sen artık başkalarını hiç umursamazken herkes peşine düşer. Sana tatlı sözler söylerler, sana kur yaparlar. Bu sana daha önce sözünü ettiğin pencerelerle ilgilidir işte. Bunlar açıksa beden ruha, ruh da bedene müthiş bir ışık verir. Ayna gibi birbirlerine yansırlar. Kısa bir süre içinde çevrende altın renginde sıcak bir hale belirir. Bu hale bütün erkekleri, balın ayıları çekmesi gibi sana doğru çeker. Augusto da bu etkiden kendini uzak tutamamıştı ve ben de sana tuhaf gelecek ama ona karşı nazik davranmakta zorlanmıyordum. Elbette Augusto biraz daha bu dünyayla iç içe yaşasa, biraz daha fesat olsa neler olduğunu anlamakta zorlanmayacaktı. Evlendiğimizden beri ilk kez onun iğrenç böceklerine teşekkür borçluydum. Ernesto'yu düşünüyor muydum? Kuşkusuz aslında bundan başka bir şey yapmıyordum. Ama doğru terim düşünmek değildi. Düşünmekten çok onun için vardım. O benim içimde yaşıyordu. Her hareketimde, her düşüncemde tek bir insandık. Ayrılırken ilk önce benim mektup yazmam konusunda anlaşmıştık. Çünkü onun yazabilmesi için benim önce mektupların gönderilebileceği güvenli bir arkadaş bulmam gerekliydi. İlk mektubumu bütün azizler yortusunun arifesinde gönderdim. Bunu izleyen bir süre bütün ilişkimizin en korkunç dönemi oldu. En büyük, en mutlak aşklar bile araya uzaklık girince kuşkulara neden oluyorlar. Sabah daha karanlıkken gözlerimi ansızın açıveriyordum ve Augusto'nun yanında sessiz kımıltısız yatıyordum. Duygularımı gizlemem gerekmeyen anlar yalnızca bunlardı. O 3 haftayı yeni baştan düşünüyordum. Peki ya Ernesto, diye düşünüyordum. Yalnızca çapkının teki ise, can sıkıntısından kaplıcaya yalnız gelen kadınlarla gönül eğlendiren bir adamsa. Günler geçiyordu, mektup gelmiyordu ve benim bu kuşkum gerçeğe dönüşüyordu. Tamam, diyordum o zaman, öyleyse ben de kadınların en safı gibi davrandıysam da olumsuz ya da zararlı bir deneyim sayılmaz bu da. Buna izin vermeseydim bir kadının neler hissedebileceğini öğrenmeden yaşlanıp gidecektim. Anlıyor musun, bir şekilde kendimi sakinleştirmeye, rahatlatmaya çalışıyordum. Gerek babam gerekse Augusto benim keyfimin kaçtığını fark ettiler. Olmadık bir şey için boşanıveriyordum. İkisinden biri odaya girse ben çıkıyordum. Yalnız kalmak istiyordum. Ernesto ile birlikte geçirdiğimiz haftaları sürekli yeni baştan yaşıyordum. Onun bir açığını yakalamak için her an her hareketini gözden geçiriyordum. Beni şu ya da bu duyguya itecek bir kanıt arıyordum. Bu işkence ne kadar mı sürdü? 1,5, neredeyse 2 ay. Noel'den önceki hafta aracılık eden arkadaşın evine geldi mektup. Gösterişli ve havalı bir el yazısıyla yazılmış 5 sayfa. Neşem hemen yerine geldi. Mektup yazıp yanıtını beklemekle kış, ardında da ilkbahar uçup gitti. Ernesto'yu durmaksızın düşünmem zamanı algılama yeteneğime değiştirmişti. Bütün enerjim belirsiz bir geleceğe, onu tekrar görebileceğim herhangi bir ana yönelikti. Mektubundaki derinlik bizi birbirimize bağlayan duygudan emin olmamı sağlamıştı. Bizimki büyük bir aşktı, hem de çok büyük ve gerçekten bütün büyük aşklar gibi tam anlamıyla insansı olan olaydan pek çok uzaktı. Belki bu uzun ayrılığın bizde derin bir acı doğurmaması sana tuhaf görünebilir. Ama acı çekmediğimiz doğru değildi. Ben de Ernesto da bu zorunlu ayrılık yüzünden kahroluyorduk. Ama bu öteki duygularla karışmış bir acıydı. Bekleyiş heyecanı içerisinde acı ikinci plana kayıyordu. Evli ve yetişkin iki insandık. Olayların başka türlü yaşanamayacağını biliyorduk. Belki bunlar olmasaydı ben bir ay bile geçmeden Augusto'ya boşanmak istediğimi söylerdim. O da karısından ayrılırdı ve Noel'den önce aynı evde yaşamaya başlardık. Bana hala öyle geliyor ki ilişkilerdeki kolaylık aşkı ucuzlatıyor, hafifletiyor. Hani kek yaparken mayayı una iyice karıştıramazsan ne olur bilirsin. Kekin hepsi aynı biçimde kabaracağına yalnızca bir tarafı kabarır, patlar, kek dağılır ve kalıptan lav gibi akmaya başlar. Tutkunun benzersizliği bunun gibidir işte, taşar gider. O dönemlerde bir sevgilisi olmak, onu görebilmek pek basit bir şey değildi. Tabii Ernesto için daha kolaydı. Bir hekim olarak her zaman bir seminer, bir yarışma, acil bir olay uydurabilirdi. Ama ev kadınlığından başka hiçbir işi olmayan benim için bu neredeyse olanaksızdı. Hiç kuşku uyandırmadan birkaç saat ya da birkaç gün evden uzaklaşmamı sağlayacak bir bahane bulmalıydım. Bu nedenle Paskalya'dan önce Latince Meraklıları adında bir derneğe üye oldum. Benim eski dillere ilgi duyduğumu bilen Augusto ne bir şeyden kuşkulandı ne de karşı çıktı. Hatta eski heveslerime geri dönmeme sevindi bile denebilir. O yıl göz açıp kapayana dek yaz geliverdi. Haziran sonunda Ernesto her yıl olduğu gibi kaplıcalara döndü. Ben de Augusto ve babamla birlikte deniz kenarına gittim. O ay Augusto'yu bir çocuk arzulamaktan vazgeçmediğimi ikna ettim. 31 Ağustos'ta erkenden geçen yılki giysim ve valizimle Augusto beni Porreta trenine uğurladı. Yolculuk boyunca heyecandan yerimde duramıyordum. Pencereden geçen yıl gördüğüm yerleri görüyordum. Gene de her şey bana bambaşka görünüyordu. Kaplıcalarda 3 hafta kaldım. Bu 3 haftayı yaşamımın geri kalan her gününden daha yoğun, daha derin yaşadım. Bir gün Ernesto işteyken parkta geziniyordum. Aklıma o anda ölmenin ne kadar güzel olacağı geldi. Tuhaf görünebilir ama en derin mutluluk, en korkunç mutsuzluk gibi beraberinde zıt bir arzuyu getirebilir. Sanki çok uzun süredir yürüyordum. Yıllardır, yıllardır bu konuda toprak yolları aşındırıyordum. Daha ileri gidebilmek için küçük bir baltayla kendime bir tünel açıyordum. İlerliyordum ve çevremde ayaklarımın dibinde hiçbir şey göremiyordum. Nereye gittiğimi bilmiyordum. Önümde bir uçurum, bir çukur, büyük bir kent ya da bir çöl olabilirdi. Derken koru birdenbire açılmıştı. Farkına bile varmadan tepeye tırmanmıştım. Kendimi ansızın bir tepenin doruğunda bulmuştum. Az önce güneş doğmuştu. Dağlar değişik tonlarda ufka doğru uzanıyorlardı önümde. Her şey açık maviydi. Hafif bir esinti tepeyi ve başımı ve içindeki düşünceleri okşuyordu. Arada bir aşağıdan bir gürültü, bir köpek havlaması, bir kilise çanı işitiliyordu. Her şey garip bir hafiflik ve yoğunluk havasındaydı. İçimde ve dışımda her şey açık seçikti. Hiçbir şey üst üste binmiyordu. Hiçbir şey gölge etmiyordu. Artık buradan inmek, o ormana dönmek istemiyordum. Kendimi maviliğe atmak, sonsuza dek orada kalmak, yaşamı doruk noktasında terk etmek istiyordum. Bu düşünceleri akşama Ernesto'yu görene kadar zihnimde sakladım. Ama akşam yemeğinde ona söylemeye cesaret edemedim. Güleceğinden korktum. Gece odama geldiğinde, bana sarıldığında konuşmak için ağzımı kulağına yaklaştırdım. Ona şöyle demek istiyordum. Ölmek istiyorum. Oysa ne dedim biliyor musun? Bir çocuk istiyorum. Porreta'dan ayrıldığımda gebe olduğumu biliyordum. Sanırım Ernesto da biliyordu. Çünkü son günlerde canı sıkkındı, az konuşuyordu. Bense öyle değildim. Bedenim içimde yeni bir can doğduğu sabahtan başlayarak değişmeye başladı. Göğüslerim birden büyüdü, sertleşti, yüzüm daha ışıltılı oldu. Böylesi kısa sürede insan fiziğinin yeni duruma ayak uydurması inanılır gibi değil. Bunun için diyebilirim ki test yaptırmamış da olsam, karnım dümdüz de olsa ne olduğunu çok iyi biliyordum. Bir anda kendimi müthiş bir mutlulukla sarmalanmış hissediyordum. Bedenim değişiyordu, genişlemeye başlıyordu, artık söz sahibi olan oydu. O ana dek hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Asıl korkunç düşünceler trende yalnız kalınca üşüşü verdiler. Ernesto'nun yanında olduğum sürece çocuğu tutacağımdan emindim. Augusto Trieste'deki yaşantım, insanların dedikodusu, her şey o kadar uzaktı ki. Ne var ki bu noktada bütün o dünya yaklaşmaya başlamıştı. Gebeliğin hızla ilerleyeceğini düşünürsem bir karar almakta elimi çabuk tutmalıydım. Bir kez karar verirsem bundan vazgeçmemeliydim. Üstelik anladım ki kürtaj yaptırmak çocuğu tutmaktan çok daha zor olacaktı. Augusto'dan kürtajı saklayamazdım. Bunca yıl bir çocuk istedikten sonra ona bir kürtajı nasıl açıklayabilirdim ki? Zaten ben onu aldırmayı hiç mi hiç istemiyordum. İçimde büyümekte olan bu canlı bir an önce kurtulmak istenecek bir yanlışlık değildi ki. Bir arzunun gerçekleşmesiydi o. Belki de bütün yaşantımın en büyük ve en yoğun arzusuydu. Bir erkeği sevince, onu bütün bedenin ve ruhunla sevince, ondan bir çocuk istemek en doğal şeydir. Burada zihinsel, mantıksal temellere dayanan bir seçim söz konusu değildir. Ernesto'yu tanımadan önce bir çocuk istediğimi hayal ederdim ve bunu neden istediğimi, artı ve eksileri çok iyi bilirdim. Anlayacağım bu mantıksal bir seçimde bir çocuk istiyordum. Çünkü belli bir yaşa gelmiştim ve çok yalnızdım. Çünkü bir kadındım. Eğer kadınlar başka bir şey yapmasalar da en azından bir çocuk yaparlar. Anlıyor musun? Bir otomobil alırken de aynı ilkeleri benimseyebilirdim. Ama o gece Ernesto'ya bir çocuk istiyorum dediğim zaman bu bambaşka bir şeydi. Yalnızca iyi niyetle alınacak bir karar değildi ama bu karar bütün iyi niyetimden de güçlüydü. Sonra kaldı ki bu bir karar bile değildi, bir çılgınlıktı. Dinmek bilmeyen bir sahip olma arzusunun sonucuydu. Ernesto'yu içimde, benimle, yanımda sonsuza dek istiyordum. Şimdi nasıl davrandığımı okurken belki de dehşetle ürpereceksin. Böylesine düşük, basit yanlarım olduğunu daha önce nasıl fark etmediğine şaşıracaksın. Trieste istasyonunda yapabileceğim tek şeyi yaptım ve tatlı, aşık bir kadını oynadım. Augusto bendeki bu değişimden hemen etkilendi, sorular sormaktansa oyunuma katıldı. Bir ay sonra bu çocuğun kendinden olduğundan emindi. Ona test sonuçlarını bildirdiğimde sabah ofisinden ayrıldı ve bütün günü benimle geçirdi. Bebeğin gelişiyle evde ne gibi değişiklikler yapacağımızı kararlaştırdık. Babamın kulağına yaklaşıp yüksek sesle ona haberi verdiğimde ellerimi kendi zayıf elleri arasında aldı, tuttu ve böyle durduğu sürede gözleri yaşardı, kızardı. Bir süredir sağırlık onu yaşamdan koparmıştı. Düşünmesi ve konuşması akıcılığını yitirmişti. İki cümle arasına ya ani boşluklar ya da ilgisiz anı parçaları giriyordu. Neden bilmem ama onun gözyaşları beni duygulandıracağına inceden inceye kızdırdı. Bunda bir sahtelik sezmiştim. Zaten torununu göremedi. Gebeliğimin 6. ayındayken uykusunda hiç acı çekmeden öldü. Onu tabutun içinde yatar gördüğümde ne kadar zayıflamış ve yaşlanmış olduğuna şaştım. Yüzünde o her zamanki uzak ve belirsiz ifade vardı. Doğal olarak test sonucunu alınca Ernesto'ya da yazdım. 10 gün geçmeden geldi yanıtı. Mektubu açmadan birkaç saat bekledim. Çok heyecanlıydım ve mektubun içinden hoş olmayan şeyler çıkacak diye korkuyordum. Ancak öğleden sonranın ilerleyen saatlerinde açıp okumaya cesaret ettim. Ve bunu rahatça yapabilmek için bir kafeteryanın tuvaletine sığındım. Söyledikleri anlayışlı ve mantıklıydı. En iyi çözüm bu mu bilemiyorum diyordu. Ama eğer sen böyle karar verdinse senin kararına saygı duyarım. O günden sonra bütün engelleri aşmış olarak dingin bir annelik beklentisine girdim. Kendimi bir canavar gibi mi hissediyordum? Öyle miydim? Bilmiyorum. Gebeliğim boyunca ve sonraki yılların pek çoğunda ne bir kuşku ne de pişmanlık duydum. Karnımda gerçekten sevdiğim erkeğin çocuğunu taşırken nasıl başka bir adamı severmiş gibi yapıyordum. Ama görüyorsun, gerçekte hiçbir şey bu kadar basit değil. Yalnızca siyah ya da beyaz yok. Her zevk içinde değişik tonlar taşıyor. Augusto'ya karşı nazik ve sevecen davranmakta zorlanmıyordum. Çünkü onu gerçekten seviyordum. Ernesto'ya duyduğumdan farklı bir sevgiydi bu. Onu bir kadının bir erkeğe duyduğu sevgiyle değil de bir kız kardeşin huysuz ağabeyine beslediği duygularla seviyordum. O bana kötü davransaydı her şey farklı olurdu. O zaman bir çocuk doğurup onun yanında kalmayı hayal bile etmezdim. O yalnızca ölümüne sistemli ve planlı bir adamdı. Bunun dışında derinliğine bakıldığında nazik ve iyi yürekliydi. Bu çocuğa sahip olmaktan mutluydu. Ben de onu çocuk sahibi yaptığım için mutluydum. Sırrımı ona neden açmalıydım ki? Bunu yapmakla 3 yaşamı sonsuza kadar mutsuzluğa mahkum ederdim. En azından o zaman öyle düşünüyordum. Şimdiki kadınların bu özgürlüğü, seçim şansı varken yaptıkları gerçekten korkunç görünebilir. Ama o zamanlar, ben bu durumu yaşadığım dönemde çok sıradan bir durumdu. Her çiftin yaşadığı bir olay demeyeceğim. Ama kadınlar evli olsalar da başka erkeklerden çocuk sahibi oluyorlardı. Peki ne mi olmuyordu? Bana olduğu gibi hiçbir şey. Çocuk doğuyor, öteki kardeşleriyle eşit koşullarda yetişiyor. Kimse bir şeyden kuşkulanmadan büyüyordu.